Ayrım 12. Kontrgerilla örgütlenmesi 2. Ferit İlsever. Sayfa 175. Sovyetler Birliği çöküyor. ABD tek süper devlet. 80'li yılların sonunda dünyada en önemli olay Sovyetler Birliği'nin çöküşüydü. Sovyetler Birliği 50'li yıllardan itibaren Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ni ve devlete hakim olan bürokrat burjuva sınıfının yönetiminde adım adım sosyalizmden uzaklaşmış, çürümüş ve sosyal emperyalist bir devlet haline gelmişti. 80'li yılların sonuna geldiğimizde iç çelişmeleriyle tükenmiş olan Sovyetler Birliği'nin artık bu sistemle gitmesi olanaksızdı. Sovyetler Birliği yıkıldı. Dünyada iki süper devletin silahlı gücüne ve nükleer tehdidine dayanan denge bozuldu. Soğuk Savaş dönemi sona erdi. ABD tek süper devlet olarak kaldı. Dünya artık tek kutuplu olarak tanımlanıyordu. ABD çok kutuplu, yeni bir dünya düzeni kuruluncaya kadar saldırılarını tırmandıracaktı. İnsanlık zor bir dönemden geçiyordu. Dünyanın tek efendisi olmayı kafasına koymuş Amerikan emperyalizmi ezilen dünyayı kırıp geçirecekti. ABD, dünyayı tek başına hükmetme projesini yeni dünya düzeni diye tanımladı. Bu projenin merkezi görevini ise sonraki yıllarda Büyük Orta Doğu Projesi, BOP diye adlandırdı. ABD'nin küresel hakimiyetindeki stratejik hedefi Çin Halk Cumhuriyeti idi. Öncelikli hedefi ise Orta Doğu coğrafyasına ve petrollerine hakim olmaktı. 1990'lı yıllara damgasını vuran ABD'nin küresel hakimiyet tablosu 2000'li yıllarda değişmeye başladı. Özellikle çok kutupluluk ve bir araya gelerek güç oluşturma konusunda dünyanın büyük ve orta büyüklükteki devletleri inisiyatif göstermeye başladılar. Rusya'da 90'lı çöküş yıllarından sonra bir toparlanma ve ÇHÇ ile birlikte Asya'da bir güç merkezi oluşturma hedefiyle Şangay İşbirliği Örgütü, ŞİÖ, geliştirme iradesi dikkat çekiyor. ŞİÖ, Rusya, Çin, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bir araya gelmesiyle oluşturuldu ve yeni ülkelerin katılımıyla daha da gelişme eğilimi gösteriyor. Öte yandan Rusya'nın 2008 Ağustos'unda Gürcistan'daki ABD tertip ve saldırılarına net karşı çıkışı da çok kutupluluk konusundaki umutları artırıyor. En önemlisi ise ABD'nin içine yuvarlandığı derin ekonomik kriz, dünyanın tek efendisi olma iddiasını bir balon gibi söndürüyor. Sovyetler Birliği'nin emperyalist bir karakter kazandığının ve çökeceğini Türkiye solunda başından itibaren bir tek aydınlıkçılar görmüş ve sosyal emperyalizme tavır almıştı. Türkiye İşçi Köylü Partisi bu yüzden ABD merkezli Gladio saldırılarının yanı sıra sırtını Sovyet sosyal emperyalizmine dayayan sahte sol akımların tertip ve saldırılarına da uğradı. Aydınlıkçılar, Türkiye'nin egemenliğe müdahale eden, iç işlerine karışan güçlerle kim olursa olsun mücadele eder. Bu İşçi Partisi'nin ilke kararıdır. Sosyal emperyalizmin hizmetinde olan sözde sol akımlar ise Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra ABD'nin emrine girdiler. Daha güçlü emperyalistin hizmetinde olmak da onların ilke kararıdır. Bu yüzden İşçi Partisi'nin yöneticileri bugün ABD emperyalizminin karanlık tertiplerini hedef olurken bu sözde solcular Ergenekon tertibini alkış tutuyorlar. Bunları Sovyetler Birliği'nden kopartarak devşiren, daha sonra ABD'nin hizmetinde sözüm ona solculuk yaptıran güç küresel Gladio'ydu. Gladio solculuğunun nasıl faaliyet gösterdiğini ileriki bölümlerde göreceğiz. Sovyetler Birliği'nin çöküşünde iç etkenler kadar ABD'nin izlediği kuşatma parçalama politikası da rol oynadı. Sovyetler Birliği, Yeşil Kuşak diye adlandırılan Gladio operasyonu ile güneyindeki Türk cumhuriyetlerinden özellikle buralardaki İslamcı akımlarla kuşatıldı. Parçalanmaya çalışıldı. Yeşil Kuşak'ta Türkiye'ye koçbaşı görevi verilmişti. Operasyonun merkezinde başlangıçta özel harp dairesi bulunuyordu. Sonraki yıllarda Rusya'yı parçalama görevini Özal'ların özel örgütü, Çiller özel örgütü ve Fethullahçı Gladio sürdürecekti. 12 Eylül'de resmi istikametin Türk-İslam sentezi olarak saptanmasının bir nedeni de ABD'nin dayattığı bu misyondu. Türkiye'ye ılımlı İslam misyonu. Koçbaşı misyonunun ideolojik kültürel temelini ılımlı İslam oluşturuyordu. Senaryoya göre Türkiye İslami önderliğiyle Türk Cumhuriyetlerini harekete geçirecek ve Rusya'dan kopartacaktı. Tabii Türkiye'nin sırtına yüklenen İslami önderlik misyonu önümüze burada özetlediğimiz gibi bir piyon rolü olarak konmuyordu. Bu misyon öncelikle günümüzün tehdidi radikal İslam'a karşı bir seçenek olarak tanımlanıyordu. 50'li, 60'lı, 70'li yılların Sovyet tehdidinin yerini uyduruk radikal İslamcı akımlar almıştı. ABD Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra NATO'nun ve Süper NATO'nun varlığını sürdürmesinin gerekçesini bu uydurma senaryolara dayandırıyordu. NATO ülkelerini denetimi altında tutmak için yarım yüzyıldır ileri sürdüğü Sovyet tehdidi yalanının yerini bu kez radikal İslam yalanı almıştı. ABD'nin yeni dünya düzeni diye adlandırdığı küresel hegemonyası için zorunlu olan Gladio'nun varlık nedeni şimdi bu korkulukla açıklanıyordu. ABD daha sonra Irak'a ve Afganistan'a gerçekleştirdiği seferlerinde El-Kaide gibi akımların radikalizmiyle açıklayacaktı. Ancak bir keresinde George W. Bush, ABD saldırganlığının dünyaya yeni bir Haçlı Seferi olarak duyuracaktı. Bu sözler tam bir itiraf niteliğindeydi. Böylece ılımlı İslam misyonu Türkiye'ye salt Rusya'yı değil, ondan önce kendisini parçalamak için yüklenmiş bir misyon oluyordu. Çünkü küresel hegemonya öncelikle milli devletlerin çökertilmesi ve milletlerin parçalanmasıyla gerçekleştirilebilirdi. Tabii bu da seni böleceğiz, parçalayacağız söylemleriyle yapılmıyor. Psikolojik savaş, Atatürk'ün ve devrimlerinin modasının geçtiği propagandasıyla sürdürülüyor. Etnik ve dinsel çeşitlilik, zenginlik temalarıyla ve azınlık hakları edebiyatıyla. Atatürk devrimleriyle kurulan milli devlet ve onun laiklik ilkesi hedef alınıyor, çağ dışı ilan ediliyor. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi yerle bir edilip, Osmanlı hayalleri ve özentileri körüklenerek ABD'nin kışkırtmasıyla Asya'nın çeşitli bölgelerinde Rusya'ya ve ÇHÇ'ye karşı tertip ve saldırılar tezgahlanıyor. Cumhuriyete son, mafya, gladio, tarikat sistemi. Özetle Türkiye'ye yüklenen ılımlı İslam misyonu, milli devletimizin ikinci olarak ise Rusya'nın kuşatılarak çökertilmesini hedefliyordu. Artık bütün dünyaya ve Türkiye'ye tehdit sadece ABD'nin yeni dünya düzeninden ve onun bölgemiz için ifadesi olan Büyük Orta Doğu Projesi'nden geliyordu. Bu proje, millet bağlarının çözülerek etnik, dinsel farklılıkların körüklenmesini, azınlık yaratılmasını, milli ekonominin çözülerek serbest piyasa özelleştirme adı altında yerli ve yabancı hortumculara yeni kaynaklar aktarılmasını, milli savunmamızın çökertilerek ABD'nin ve NATO'nun bekçilik görevinin üstlenilmesini, milli egemenliğin çözülerek emperyalist egemenliğe boyun eğilmesini öngörüyordu. Bu projenin uygulanmasının ilk örneği Romanya'da Ceaușescu'nun bir turuncu darbeyle devrilmesi olarak görüldü. Arkasından Yugoslavya parçalandı. Doğu Avrupa ve Balkanlar Batı emperyalizmin denetimi altına alındıktan sonra sıra Orta Doğu'da, Kafkaslar'da ve Asya'da turuncu karşı devrimlerle ABD'nin hakimiyetinin kurulmasına gelmişti. Turgut Özal, ABD için Türkiye'de bu görevleri yerine getirecek en iyi isimdi. Bu nedenle 12 Eylül ve 12 Eylül'den çıkış dönemlerinde Amerikancı derin devletin başına getirildi. Gladio bu dönemi Turgut Özal başkanlığında ÖHD'deki ekibin merkezinde bulunduğu faaliyetle geçirdi. ABD ve AB'nin Cumhuriyetimizin çökertilmesi projesi, bir yandan Gladio terörüyle, sonraki yıllarda bunun bir uzantısı haline gelen PKK terörüyle, diğer yandan irticai saldırılarla hayata geçirilecekti. Gladio merkezli saldırılarda 31 Ocak 1990'da Türk Hukuk Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Muammer Aksoy'u, 7 Mart 1990'da Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi Çetin Emeci, 4 Eylül 1990'da Turan Dursun'u, 6 Ekim 1990'da eski senatör Doçent Doktor Bahriye Üçoğu, 1993 yılı 24 Ocağı'nda gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu, 17 Şubat 1993 günü Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'i ve 2 Temmuz 1993'te Sivas katliamında 34 aydınımızı şehit verdik. 2000'e doğru Muammer Aksoy suikastından sonra tezgahın perde arkasını araştırdı ve şu soruyu ortaya attı. Kontrgerilla mı? İslamcılar mı? Bu sorunun yanıtını araştırırken İslamcı akımları ve bunların batılı istihbarat örgütleriyle ilişkilerini daha yakından tanıma çabasına da girdi. Türkiye'de İslami bir düzen kurmak için harekete geçme zamanı geldi mi? Yani Türkiye Darül Harp mi, Darül İslam mı? Günümüzde giderek güçlenen eğilim tebliğ ile de vakit kaybetmemek görüşünde. Düzeni savaşarak değiştirmek, yani tebliğ değil cihat. Radikaller gibi bazı İslamcı akımlar ve önderler de Darül Harp, Darül İslam tartışmasını zamanı geçmiş, kısır, bölücü ve sertliklere yol açıcı görüyorlar. Diyanet İşleri eski başkanı Tayyar Altıkulaş, Türkiye için Darül Harp denmesini doğru bulmuyor. Altıkulaş'a göre Türkiye Darül İslam, bir başka deyişle İslam ülkesi oluyor. Süleymancıların lideri Kemal Kaçar, Darül İslam görüşüne katılmıyor. Türkiye, İslam ahkamının nafiz olduğu, şeriatın hakim olduğu bir devlet değildir. Bu yüzden Türkiye'ye Darül İslam diyemeyiz. Bir başka İslamcı yayın organı, Girişim Dergisi, ille de tebliğ veya ille de cihat demeyi yöntem olarak yanlış görüyor. Girişime göre bunlar birbirinden ayrılmaz parçalar. Çalışmalarını Almanya'da sürdüren Cemalettin Kaplan Hocaoğlu, bugün için Türkiye'de yapılacak işin tebliğ olduğunu belirtiyor. Tebliğin araçlarını da video, teyp, kasetler, kitap ve broşürler, ev ziyaretleri ve sohbetleri tertip etmek suretiyle İslam'ın hakikatlerini, din ve devlet bütünlüğünü duyurmak ve anlatmak olarak sıralıyor. Son Karar ve Ak Doğuş dergileri teori ağırlıklı olmak üzere eylemci bir çizgiyi savunuyorlar. Türban eylemlerinin öncülüğünü yapmakla övünen Ak Doğuş aynı zamanda bunun bir başlangıç olması gerektiğini vurguluyor. İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye siyasetinde etkili bir örgüttür. İlk sağ gençlik örgütlenmelerini, örneğin Milli Türk Talebe Birliği'ni İslamcılara İlim Yayma Cemiyeti kazandırdı. Cemiyetin MHP'nin ideolojisinin oluşturulmasında da emeği geçti. İslamcı hareket Türkiye'de yasal siyasi parti düzlemine Milli Nizam Partisi MNP ile çıktı. Günümüzde uluslararası alanda çalışmalar yürüten 4 önemli İslam örgütü var. 1. Kısa adıyla Rabıta olarak bilinen Suudi Arabistan Kuruluşu. 2. Libya destekli Davetül İslam. 3. İran taraftarı Hizbullah. 4. Ürdün'de İngiliz desteğiyle kurulan Hizbül Tahrir. Rabıta örgütü Türkiye'de oldukça yaygın faaliyetler gösteriyor. Rabıta ile en sıkı ilişki kuranlar Refah Partisi ve ANAP içinde kümelenen dinci gruplar, Albaraka, Faysal Finans gibi faizsiz bankacılık yaptığını iddia eden para kuruluşları da Rabıta örgütü ile koordineli çalışıyorlar. Türkiye'de İslami hareket çerçevesinde ele alınabilecek örgütler şunlar. Nurcular, 1873-1960 yılları arasında yaşamış Said Nursi'nin izinden gidenler. Nurcuların siyasetten gittikçe uzaklaşmaları ve pasifize olmalarına tepki duyan Fethullah Gülen Hoca, İzmir cemaatini İslam siyasettir anlayışını vererek bağımsız olarak örgütlemeye başladı. Sızıntı dergisi Fethullah Hoca'nın kontrolündedir. Cemaat, düzene karşı tavır almamasıyla tanınır. Devlet tarafından kollandığı söylenir. Fethullah Hoca'nın İzmir eski belediye başkanı Burhan Özfatura ile birlikte çalıştığı geçmişte yazılmıştı. Fethullah Hoca, Akyazılı Vakfı'nın perde arkası yöneticisi olarak bilinir. Devlet ilişkileri çok güçlü olan bu grubun Hamdi Ardalı ve Abdülkadir Aksu ile de arasının iyi olduğu bilinir. Fethullahçıların Suudi sermayesi ve Amerikan Mormon tarikatı ile ilişkileri olduğunu iddiaları vardır. Nurcular, Diyanet Teşkilatı içinde rahat çalışma ortamına sahiptirler. Devletle, ABD ile en içli dışlı İslamcı grup olarak göze çarpıyorlar. Süleymancılar, kurucusu 1888-1959 yılları arasında yaşamış Süleyman Hilmi Tunahan'dır. Süleyman Efendi'nin izinden giderek Nakşibendi tarikatı içinde yer alırlar. Türkiye'yi Darül Harp olarak tanımlıyorlar. Nakşibendiler, Nakşibendilik tarikatı 1318-1389 yılları arasında Türkistan'da yaşayan Muhammed Bahaüddin tarafından kurulmuştur. İstanbul İskenderpaşa Camii imamı Mehmet Said Kotkut tarikatın lideri yani kutubu idi. Ölünce yerine damadı Ankara İlahiyat Fakültesi profesörlerinden Esat Coşan geçti. Esat Coşan'la Erbakan'ın arası şeyhlik iddiasından dolayı açık. Işıkçılar, 1911-1953 yılları arasında yaşamış Hüseyin Hilmi Işık'ın yolundan giden grup. Şu anki liderleri H. Hilmi Işık'ın damadı olan Enver Ören. Milli Mücadeleciler, 1967'de Mücadele Birliği dergisiyle ortaya çıktılar. Hareketin başı Aykut Edibali, İslahatçı Demokrasi Partisi Genel Başkanı, Milli Mücadelecilerden ayrılanlar ANAP'ın oluşturulmasında çok önemli görevler almışlardı. Mehmet Altınsoy, Cemil Çiçek ve Melih Gökçek. Hizbut Tahrir Grubu, Ercüment Özkan ve arkadaşları, 1969'da Ürdün menşeli Hizbut Tahrir Örgütü'nün Türkiye kanadını oluşturmak suçundan yargılandılar. İhvan-ı Müslim'in, Hizbut Tahrir'den ayrılan ve Ercüment Özkan'ın eski arkadaşı olan Zekeriya İyilik, Türkiye'deki hareketin başını çekiyor. Seyit Kutub'un öğretisini benimserler. Hareket grubu, Hüseyin Topçu'nun ekibi, Topçu ölünce örgütsel birlikleri dağıldı. Mavera grubu, 1980 öncesinde ANAP Maraş milletvekili Erdem Bayazıt'ın da yöneticisi olduğu Mavera adlı bir dergi çıkarıyorlardı. DPT eski genel sekreteri Rasim Özdenören bu ekipten. İsmet Özel ve şair Cahit Zarifoğlu bu gruba yakındılar. Kadiriler, Kadiriye tarikatının kurucusu Abdülkadir Geylani'dir. 4 büyük kutuptan biri olarak kabul edilir. Tarikatın şu anki lideri Hüseyin Baş'tır. Şeyh Kıbrisi grubu, İsmail Nacar önderliğindeki grup, Esat Coşkun aleyhine yazılar yazıyor. Aydınlar Ocağı 14 Mayıs 1970 tarihinde kuruldu. Genel Başkanlığa Profesör Doktor İbrahim Kafesoğlu getirilmişti. Ocak Türk İslam Sentezi ideolojisinin militanlığını yapıyor. MÇP ve ülkücüler Türk İslam Sentezi ideolojisini savunurlar. Öbür İslamcı gruplar tarafından kavmiyetçilik yapmakla eleştirilirler. Refah Partisi, MNP ve MSP çizgisinde Yasal Parti, Genel Başkanı Necmettin Erbakan. İslami Cemaatler Birliği, Cemaatin Kaplan Hoca'nın Almanya'da ve Türkiye'de faaliyet gösteren grubu. Cemaatin Kaplan eski bir Nur talebesi. Türkiye'de bulunduğu sıralarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışırdı. Diyanet Türk İslam Birliği 1985 yılında Almanya'da kuruldu. Diyanet'in denetimindeki bu kuruluş kısa zamanda gelişti. Öteki kuruluşların tabanını önemli ölçüde etkileyerek kendine çekti. Avrupa Milli Görüş Teşkilatı 1970'li yılların sonunda Almanya'da kuruldu. Avrupa'da Refah Partisi'nin karargahı durumunda. Akdoğuş, Son Karar, Necip Fazıl Kısagürek'in fikri takipçileri. Kumandanları Salih Mirza Beyoğlu, militan, eylemci bir grup. 2000'e doğru 11 Mart 1990. Güneydoğu'da yine Gladio saldırılarında aynı dönemde Vedat Aydın'ı, Yakup Karay'ı, İbrahim Sarıca'yı, Halit Güngen'i yitirdik. Güneydoğu'daki faili meçhullerin büyük coğrafyasında Hizbullah örgütü taşeron olarak kullanıldı. Şimdi büyük bölümünün failleri yakalanmamış olan bu cinayetlerin üzerinden 15-20 yıl geçtikten sonra Ergenekon diye ortaya konan bir iddianame, utanmadan aralarında İşçi Partisi yöneticilerin de bulunduğu sözde bir terör örgütünü bu cinayetlerden sorumlu tutmaktadır. Sanki tüm kamuoyu olan biteni unutmuştur. İP, o günlerdeki adıyla Sosyalist Parti, SP ve 2000'e doğru yöneticileri o yıllardaki Gladio saldırılarının başlıca hedeflerindendi. Nitekim öldürülenlerin bir bölümü SP veya 2000'e doğru ile ilişkiliydi. 2000'e doğrunun Diyarbakır temsilcisi, aynı zamanda SP, Şırnak il yöneticisi Halit Güngen, 16 Şubat 1992'de 2000'e doğrunun kapağında yayımlanan Hizbullah Çevik Kuvvet'te eğitiliyor haberinden iki gün sonra Diyarbakır büromuzda öldürüldü. Turan Dursun, 2000'e doğrunun köşe yazarıydı. Kitapları Kaynak Yayınları tarafından basılıp dağıtılıyordu. Sivas katliamının baş hedefi olan ve saldırıdan son anda kurtulan yazar Aziz Nesin, Aydınlık Gazetesi'nin baş yazarıydı. Aynı katliamda şehit olan şair Metin Altıok ise İP'nin üyesiydi. Diğerleriyle ise Aydınlık'taki yazarı dolayısıyla ilişkimiz vardı. Orgeneral Eşref Bitlis suikastının aydınlatılmasında büyük emeği geçen avukat Nusret Senem partimizin genel sekreteriydi. Nusret Senem ile İP Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Cengiz aynı zamanda Sivas katliamının müdahil avukatlarındandır. Uğur Mumcu kardeşimizle ise aynı dünyanın insanlarıydık. Yıllarca mahkemelerde, cezaevlerinde aynı merkezlerden kaynaklanan saldırılara maruz kaldık ve aynı kaderi paylaştık. Öldürülmesiyle ilgili gerçekleri de ileride göstereceğiz. En çok yaklaşan yine aydınlık olmuştur. 16 Şubat 1992 tarihli 2000'e doğrunun kapak haberi Hizbullah Çevik Kuvvet'te eğitiliyordu. Haberin başlık altında özetle şöyle yazıyordu. Diyarbakır'da kontrgerilla üssü olarak bilinen Çevik Kuvvet'te gece eğitimleri. Hizbullah'ın önderleri katılıyor. Çevik Kuvvet Müdürü Koç, doğru değil dedi. Emniyet Müdürlüğü'nden bir bekçi, gece yarısından sonra şalvarlı ve sakallı kişiler müdürlüğe geliyorlar. Hizbullahçılar, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Ektun'un bölgeye yerleştirdiği İslamcı polisler sayesinde Batman, Kızıltepe ve Diyarbakır'da örgütleniyorlar. Kızıltepe'de eğitim gören Hizbullahçıları özel tim koruyor. Bölgedeki Hizbullahların lideri Hüseyin Velioğlu. Böylece Güneydoğu'da devlet organlarının denetimindeki Hizbullah gerçeğini kamuoyu ilk kez 2000'e doğrudan öğreniyordu. Ancak ne yazık ki bu haber Diyarbakır muhabirimizin son haberi oldu. Haberin yayınlanmasından iki gün sonra 18 Şubat akşamı 2000'e doğru Diyarbakır bürosuna gelen saldırganlar muhabirimiz Halit Güngen'i öldürdüler. 2000'e doğru dergisi bundan 6 ay sonra Halit Güngen'in katili Diyarbakır Emniyetinden başlıklı haberiyle cinayeti aydınlatıyordu. Olayı yakından izleyen tanık 2000'e doğruyu anlattı. Dergi binasına gelen 3 kişiyi görmeden önce büronun 10 metre ilerisinde bir minibüs duruyordu. Emniyet sarayında görmüştüm. Bu arabanın polislere ait olduğunu biliyorum. Metin arabası diye bilinir. Halit'in öldürülmesinden 10-15 gün önce birkaç kez aynı minibüsü bu sokakta park etmiş halde gördüm. Halit ve diğer 3 kişi içerideyken bulunduğum yerden ayrıldım. Kırmızı minibüs hala kapıdaydı ve içinde kimse yoktu. 19 Şubat günü öğlen saatlerinde aynı kırmızı minibüs dün akşamki yerinde gelip durdu. İçinde 2 kişi vardı. Bir süre bekledikten sonra ayrıldı. Akşam saat 18-19 sıralarında yine gelip aynı yerde bekledi. Şoför mahallinde iki kişi oturuyordu. Minibüsün arkası kapalı olduğu için arkada da adam var mıydı bilmiyorum. Diyarbakır Emniyetine ait arkası kapalı iki adet kırmızı Ford marka minibüs var. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne bağlı, üzerinde merdiven olanının plakası 21AE948, diğerinin 21DR532. Arabaların üzerinde Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğuna dair hiçbir emare bulunmuyor. Diyarbakır'da polisler sivil araçlarla çalışmayı tercih ediyor. Özel timin araçları da sivil plakalı. Tanık anlatmaya devam ediyor. Üç kişiydiler. Biri uzun boyluydu. Birinin boynunda atkı, diğerinin başında külah vardı. Halit'in elinde dosya ya da kağıt gibi bir şey vardı. Onlara gösterip tartışıyordu. Çalışma odasındayken kollarından tutup Halit'i salona getirdiler. Biri pencereden başını uzatıp sokağa baktı. Döndüğümde Halit vurulmuştu. Kırmızı minibüste gitmişti. Diyarbakır Emniyeti olayın başlangıcından beri sürekli bir yanıltma ve soruşturmanın yönünü değiştirme çabası içinde. Halit Güngün yaralı bir halde büroda beklerken bile polis diğer muhabirimiz Ahmet Sümbül'ü yakalamak çabası içindeydi. Halit Güngün vurulduğunda silah sesini kimse duymamış. Yandaki komşu yanık kokusunu duyarak komşuları çağırıyor. Halit'in öldürüldüğü yerin paralelinde tuvalette yangın çıkarılmıştı. Tuvalette çıkarılan yangının ve patlatılan bombanın sebebi anlaşılamamıştı. Diyarbakır Emniyeti Halit Güngün cinayetini baştan beri siyasi soruşturmanın dışında tutmaya çalıştı. Vali soruşturmanın savcı tarafından yürütüldüğünü, Asayiş Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi'nin ayrı ayrı yürütüldüğünü belirtiyor. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Mart ayı başında Halit Güngen ve Yeni Ülke muhabiri Cengiz Altun'un öldürülmesinden sonra basına gazetecileri Hizbullah öldürdü diye bir açıklama yaptı. Diyarbakır Emniyeti'nin bu konuda bir bilgi vermediğini 2000'e doğru saptamıştı. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin bu açıklamayı hangi bilgiye dayanarak ve hangi amaçla yapmıştı? 2000'e doğru 16 Ağustos 1992 sayfa 8. Sosyalist Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek, Halit Güngen'in Şırnak'ta yapılan cenaze töreninden dönüşte Diyarbakır'da 2000'e doğru bürosunda düzenlediği basın toplantısında şöyle diyordu. Halka gerçeklerin anlatılmasına bir kurşun sıktılar ama Halit'in yaptığı görevi yapacak binlerce insan var. Halit Güngen, kararlı ideolojik tutum olan bir sosyalist, internasyonalistti. Ama aynı zamanda Kürt ve Türk halklarının kardeşliğine ve emekçilerin kurtuluşuna hayatını adamış bir insandı. Hayatını da bu uğurda verdi. Burada bir gün içerisinde çok çeşitli insanlarla, Cizrelilerle, Şırnaklılarla görüştük. Şunları tespit ettik. Devletin polisi, kuvvetleri ve gizli yeraltı örgütleri Hizbullah'ın işbirliği halindedirler. Batman'da, Silvan'da, Cizre'de, Diyarbakır'da devlet Hizbullah örgütünü kullanıyor, destekliyor. Öte yandan bu devletin anayasasında laik olduğu yazıyor. Bu devlet, Orta Çağ'ın karanlık güçleriyle demokrasi güçlerini, ulusal kurtuluş güçlerini, bağımsızlıkçı güçlere karşı işbirliği yapıyor ve onları ezmeye çalışıyor. Burada tehdit, ölüm, hayatın bir parçası haline gelmiş. İnsanlar ekmek yer gibi, el sıkışır gibi ölüyorlar. Faili meçhul, kitabi bir kelime. Faili meçhul değildir, kontrgerilladır. Devletin yeraltı örgütü olarak kontrgerillanın cinayetleri Ocak'tan bu yana 50'ye yaklaştı. Geçen yıl toplam 40 civarındaydı. Bugün herkesin dile getirdiği bu gerçekleri 17 yıl önce dile getirmişiz. Hizbullah'a şehitler vermişiz. Ergenekon iddianamesi şimdi utanmadan bizim de içinde bulunduğumuz sanıkları Hizbullah'la işbirliği yapmakla hatta onu yönetmekle suçluyor. Gladio bu iddianame ile geçmiş bütün suçlarını yurtseverlerin üzerine yıkmaya ve aradan sıyrılmaya çalışmaktadır. Halit Güngen'in öldürülmesi Güneydoğu'da Hizbul Kontra'nın çöküşünü hızlandırdı. Mart 1992 tarihi 2000'e doğru kapak haberinde Nusaybin'de, Şırnak'ta, Cizre'de, Silopi'de, İdil'de, Kızıltepe'de, Silvan'da ve Batman'da yüzlerce Hizbullahçının örgütü terk ettiğini yazıyordu. Ve sonunda 2000'e doğru dergisi Hizbullah'ın doğuşu ve gelişmesiyle ilgili gerçekleri aydınlatıyordu. Yıl 1979, Diyarbakır'da İran İslam Devrimi'ne sempatiyle bakan gençlerin uğrak yeri Menzil Kitabevi. 12 Eylül'e kadar bir arada bulunan bu gençler 1980 darbesiyle birlikte yol ayrımına geliyorlar. Kürt sorununu bilimsel, nesnel olarak görüp silahlı eylemi savunanlar Menzil'den ayrılıp İlim Kitabevi'ni açıyorlar. Menzil grubunun lideri Fidan Güngör, Diyarbakırlı demir tüccarı ve müteahhit. İran'la hem ticari hem siyasi ilişkileri çok iyi. Menzil grubunun önde gelen dini liderliği ise Molla Mansur ile Ubeydullah Dalar. Ancak Dalar bir süre önce Hizbullahçılar tarafından öldürülmüştü. 1991 yılında eli silahlı Hizbullah sadece devrimci, demokrat insanlara savaş açmamıştı. Menzilci İslamcıları da öldürüyordu. Hizbullah'ın hedefleri hep aynı. Halk tarafından sevilen insanlar, bölgedeki uygulamalara legal yoldan karşı çıkanlar, Olağanüstü hal bölge valiliği ve istihbarat örgütleri tarafından mimlenip de tutuklama için neden bulunamayanlar, cezaevinde yatıp çıkmış devrimciler, bölgede sendikal faaliyette bulunanlar ve basın mensupları. 2000'e doğru 7 Şubat 1993 sayfa 12. Bu bilgileri 23 Şubat 1993 tarihi 2000'e doğru da yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı raporu da doğruluyordu. Metot olarak İran'ı benimseyen fakat lider konusunda İran'a bağımlı olmayan Diyarbakır'da İlim Kitabevi çevresinde faaliyet yürüten gruptur. Gladio'nun Türkiye'nin hem doğusunda hem de batısında cinayetler işlediğinin en önemli kanıtları sadece Uğur Mumcu ve Vedat Aydın cinayetlerinin incelenmesiyle de ortaya çıkıyordu. Uğur Mumcu, Türkiye'deki laik aydınların simgelerinden biriydi. Öldürülmesi, hem laikliği savunanların sindirilmesi hem de ılımlı İslam'ın önündeki engellerden birini daha ortadan kaldırması anlamına gelecekti. Mumcu suikastıyla aynı günlerde Hizbullah operasyonu başladı. Bu günlerde 2000'e doğru dergisi hangi Hizbullah sorusunu soruyordu. Burada iki Hizbullah gerçeğine dikkat etmek gerekiyor. Bu değerlendirmeyi ilk kez MİT eski müsteşarı Teoman Koman kendisine yönelen bir soruya verdiği hangi Hizbullah yanıtıyla yapmış. Bölge valisi Ünal Erkan, genel yayın yönetmenimiz Ferit İsever'le yaptığı ve 18 Temmuz 1992 tarihli sayımızda yayımlanan görüşmede ben de aynı kanaatteyim demişti. Türkiye'de faaliyet gösteren biri İran'ın, diğeri Türkiye Devleti'nin ve CIA'nin denetiminde iki Hizbullah örgütü bulunuyor. 2000'e doğru 31 Ocak 1993 sayfa 8. Dergi Muncu'nun ölümünden sonra İran'ı hedef alan yoğun kampanyanın Mossad ve CIA güdümlü olduğuna dikkat çekiyor ve şu saptamayı yapıyordu. Uğur Muncu'nun öldürülmesi bir yanıyla Türkiye'de laik demokratik bir rüzgar estirirken diğer yanıyla İran düşmanlığına dönüştürmeye çalışılıyor. Bu iki nokta arasındaki hassas denge Türkiye-İran gerginliğini tırmandırma eğilimini içinde taşıyor. ABD'nin istediği de zaten bu. 2000'e doğru 31 Ocak 1993 sayfa 13. 2000'e doğrunun haberi Türkiye-İran savaşını kışkırtan CIA ekibini tanıtarak devam ediyordu. Ekibin başında ABD'deki adı Karanlıklar Prensi olan Reagan'ın savunma bakanı Casper Weinberger'in Türkiye'den sorumlu yardımcısı Richard Perle bulunuyor. Pentagon'un Special Operations bölümünden emekli General James Wood, Joystar ekibinin diğer önde ele gelen elemanlarından. Bu ekip Amerikan-Türk Dostluk Konseyi içinde de faaliyet yürütüyor. Görevleri ise ABD'nin Türkiye ile İran'ı savaştırma senaryosunu hayata geçirmek. Aynı yerde sayfa 14. İlginç olanı ise Vedat Aydın cinayeti ile ilgili MİT raporu da aynı adrese varıyordu. MİT, Vedat Aydın'ın 8 Temmuz 1991'de Diyarbakır'daki evinden 3 kişi tarafından alınması ve 3 gün sonra işkence edilmiş cesedinin bulunmasından sonra olayı araştırmakla görevli bir ekip kurdu. 3 Ankara'dan, biri Diyarbakır'dan oluşturulan ekip, yaklaşık 6 aylık bir araştırma sonunda Vedat Aydın'ın öldürülmesinin CIA'nin doğrudan eylemi olduğunu başbakanla rapor etti. MİT'in raporunda Vedat Aydın'ın Güneydoğu bölgesinde sevilen bir lider olduğuna dikkat çekiliyor ve Orta Doğu'da faaliyet yürüten CIA ajanlarının çeşitli yerel kaynakları kullanan bu tür kişilere yönelik eylemler düzenlediği belirtiliyor. MİT, CIA'nin Vedat Aydın hakkında 1989'da 6 sayfalık bir rapor hazırladığını ve bu bilginin CIA'nin bilgi bankasında bulunduğunu da saptamış. MİT'in hazırladığı raporda ABD'ye karşıtı bazı Kürt aydınlarının ve toplumda tanınan ölümleri siyasi istikrarsızlık yaratacak kişilerin benzer suikastlere hedef olabileceği istihbaratın edinildiğini belirterek İçişleri Bakanlığı'nın uyarılması isteniyor. MİT müsteşarlığı tarafından hazırlanan raporda Vedat Aydın'ı öldüren 4 CIA ajanından birinin daha sonra öldüğü, üçünün ise CIA'nin Mısır'daki Special Operations karargahında oldukları belirtiliyor. ABD'li General James Wohun bölgedeki operasyonları daha rahat yönetebilmek için görünürde emekli olduğu yer işte Mısır'daki bu karargahın başkanlığı. Adana'daki ABD konsolosluğu ile de yakın ilişki içinde olan Wohun sık sık Kuzey Irak ve Lübnan'a gidip geliyor. Bu ekibin ortak noktaları İsrail'e çok yakın olmadı. Aynı yerde sayfa 14. MİT'in hazırladığı bu rapor tam da bu dönemde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağına düzenlenen bir sabotaj sonucu öldürülmesiyle daha da anlam kazanıyordu. Eşref Bitlis de bu dönemde Kürt sorununun çözümünde ABD'yi devre dışı bırakan bir planın uygulanması üzerinde çalışıyordu. Hürriyet yazarı Enis Berberoğlu 17 Mart 2009 günlük köşe yazısında CNN Türk'te Fikret Bila ve Murat Yetkin'le birlikte ağırladıkları emekli Orgeneral Necati Özgen'in o yıllarla ilgili anlattıklarını şöyle özetliyordu. 1993 yılına dönersek bu kadro bölge halkını incitmeden bazı kültürel hakları tanıyarak ve fakat PKK ile savaştan taviz vermeden sorunu çözüm yolunda adım adım ilerliyordu. Sonra Eşref Paşa'nın uçağı düştü ve hava değişti. Bu kez sözü kesilen ben oldum. Özgen Paşa heyecanla araya girdi. Teşhisiniz tamamen doğru. Hava değişti. Çünkü planın sahibini kaybettik. Örneğin peşmerge ile anlaşmıştık. Kuzey Irak'ta 67 peşmerge karakolu kurulacaktı. İhtiyaçlarını biz giderecektik. Türk özel timleri Kuzey Irak'ta güvenlik sağlayacaktı. Eşref Paşa'dan sonra timler kaldı ama karakollar işlevini tamamen yitirdi. Peki Eşref Paşa'nın büyük planı neydi? Özgen'in anlattığına göre aslında iddiasız gibi gözüken 3 başlıktan ibaretti. 1. Kürtlere kültürel haklar. 2. Türkçeyi yaygınlaştırmak için TRT'nin kapsama alanının genişletilmesi. 3. Fiziki güvenlik zaafı nedeniyle Türkiye-Irak sınırının dağlardan düz ovaya, Irak'ın içine doğru taşınması. Necati Özgen aynı programda Eşref Bitlis'in hayatını kaybettiği uçak kazasının kaza olduğundan tam emin olmadığını, sabotaj kuşkusu taşıdığını da ifade etti. Cumhuriyet 17 Mart 2009 sayfa 4. Özgen görev yaptığı o yıllarda 1991-93 dönemi ABD'nin PKK'yı desteklediğini de vurguladı. Bu tablodaki gerçeklerin altını bir kez daha çizerim. Laik aydınların simgesi Uğur Mumcu, PKK'nın 70'li yılların sonunda MİT tarafından kurulduğunu araştırıp saptarken öldürülüyor. Aslında Gladio tarafından kurulduğunu söylemek daha doğru. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Kürt sorununda ABD'yi devre dışı bırakan bir çözüm planını uygularken bir sabotaj sonucu öldürülüyor. Vedat Aydın'ın öldürmesi üzerine düzenlenen MİT raporunda ABD'ye karşı olan aydınların doğrudan CIA'nin hedefi olduğuna vurgu yapılıyor. Bütün bu gerçeklerin yanına aynı dönemde gerçekleştirilen 1. Körfez Savaşı'nı yani ABD'nin Irak'a saldırısı ve kuzeyinde bir kukla devlet kurma girişiminde yazarsak tablo tamamen aydınlanıyor. ABD 90'lı yılların başında bölgemizi ve Türkiye'yi parçalamak hedefiyle bir büyük Orta Doğu projesi BOP atağı gerçekleştirmiştir. Mafya ve kara para babaları ekonominin kilit noktalarını denetim altında tutar, hükümetler devirip hükümetler kurarken Gladio tertip ve saldırılarında toplum önderlerini, en değerli canlarımızı yitirirken ve Haçlı irticanın tarikat sistemi örümcek ağı gibi tüm kurumları sarmışken artık var olan sistemi cumhuriyet denemezdi. Türkiye Cumhuriyeti çözülüyor, mafya Gladio tarikat sistemine dönüştürülüyordu. 12. ayrımın sonu sayfa 191.